إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه غر الميامين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Diyor ki İmam Muhammed bin İsmail rahimullah, el aslu el evvel ennehu kad ulime min darurati d-dini enne kulle ma fil Kur'ani fe huve hakkun la batil ve sidkun la kezib ve huden la dalale ve ilmun la cehale ve yakinun la şekke fih. فهذا الأصل أصل لا يتم إسلام أحد ولا إيمانه إلا بالإقرار بهذا الأصل وهذا أمر مجمع عليه لا خلاف فيه. إمام محمد إسماعيل الأمير يعطي ابن الأمير السنعاني رحمه الله تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد كتابنا أكيدك şimdi burada mukaddimeyi okumuştuk beraber ve ilk asla gelmiştik. İlk asıla. Bu ilk asılda ne diyor? Dinin zaruretlerinden bilinir ki diyor, enne kulle ma fil Kur'an, Kur'an'da olan her şey nedir? Hakkun la batil, haktır, batıl değildir. Ve sidkun la kezib, doğrudur, hiçbir yalanı yoktur. Ve huden la dalale, hidayettir, hiçbir sapıklık yoktur Kur'an'da. Ve ilmun la cehale, ilimdir, hiçbir cehalet yoktur. Ve yakinun la şekke fi, Kur'an'da var olan her şey yakinen sabittir. Hiçbir şüphe, hiçbir şek, tereddüt yoktur. فَهَذَا الْاَصْلِ Bu asıl diyor nedir? اَصْلٌ لَا يَتِمُّ اِسْلَامُ اَحَدٍ وَلَا اِمَانُ اِلَّا بِالْاِقْرَارِ بِهَذَا الْاَصْلِ Bir kişi bu aslı ikrar etmezse ne İslam'ı ne imanda sahih olmaz diyor. Yani tamam olmaz. وَهَذَا اَمْرٌ نَا مُجْمُنْ عَلَيْهِ Bu icma edilmiş, hilaf olmayan, hiçbir ihtilaf söz konusu olmayan bir meseledir. Şimdi bu aslen kendi işinde hani geçen hafta biraz şey etmiştik. Bunun üzerine durmuştuk. Aslen yani bunu özellikle zikretmekte İslam ehli şey ihtiyaç hissetmiyor. Yani Kur'an'da elbette her şey haktır, batıldır, batıl değildir. Ve sıdkır, doğrudur, hiçbir şekilde bir yalan yoktur ve yakinen sabittir. Hatta yani dedi ki Kur'an'ın herhangi bir harfinde yahut da sahih kıraatler dahilinde harfinde şüphe etmek küfürdür. İnsanı İslam'dan çıkarır. Ama yine buna rağmen müellif getireceği hususta yahut da bu kitabı yazmış olduğu hususta bu meseleyi zikretme ihtiyacını hissediyor. Hatta asıl olarak zikretme ihtiyacını hissediyor ki ileride açacağım size açacağımız mesele açacağım meseleyi anlayabilirsiniz diye bu asılları getiriyor. Sonra bu asla girmeden evvel geçen hafta gelmiş olanlar biliyorlar bir zemin hazırlığı yaptık. Dedik önce bir İslam ümmetinde bugüne kadar yahut da bugün tesiri çok fazla olan İtikadi ihtilaflar nereden gelmiş? Bu bidat fırkaları nasıl ortaya çıkmış? Ve bidat fırkalarının arasında yani itikadi bir de tabii itikadi bidat fırkaları. Bunların ortaya çıkmasına sebep ne olmuş ve bunlar kendi aralarında nasıl bir alakat, nasıl bir irtibat, nasıl bir sebep-müsebbip ilişkisine girmişler bunu biraz üzerine durduk. Ve şöyle bir neticeye vardık. Önemli olan o. Önemli olan şu ki bu İslam ümmetine girmiş olan itikadi bidatların zemininde aslında tek büyük bir sebep yattığını anladık. O da ne? Ecnebi, harici, İslam kültüründe var olmayan, İslam'ın dilinde var olmayan bir dil ile meselenin tasavvur edilmesi, anlaşılması sebep olduğunu açıkladık geçen hafta. Bu da ne? Aristo mantığı dedik. Yani Aristoteles'in, Yunan Aristoteles'in getirdiği logik, analitik ismi altında yani mantık il mantık İslam ümmetine girdikten sonra Müslümanların bu mesele tasavvur etme ölçüleri bozulup değişip bu bozuk yani değişmiş, bozuk değişmiş ölçüler nispetinde de artık meselelerin yanlış tasavvur edildiği ve bu yanlış tasavvurlar üzere de yanlış tasdikler ve yanlış tasdikler üzere yanlış istidlal yapıldığını geçen hafta izah ettik. Çünkü mesele orada. Önemli olan istidlalde bulunmak. Yani bir neticeye ulaşmak. O neticede bir hüküme varmak. Yargı, ondan sonra o yargıları da birbiriyle ilişkilendirerek bir istidlalde bulunmak. Bu istidlal aslen nasıl gerçekleşmesi gerekiyor? Yani Müslümanlar için, Müslümanların telakki mastarı, yani tek bir telakki mastarı vardır. Sadece tek bir yerden alır Müslüman. O ne? Kur'an ve sünnettir. Kur'an ve sünnetten alır. Ama bu Kur'an ve sünneti alırken hangi ölçülere, hangi kıstaslara, hangi kaidelere göre, hangi kurallara göre alacak? Bu kuralları belirleyen nedir? Ha, bu kuralları, bu yani Kur'an ve sünnetten alırken, Kur'an ve sünnetten hükümleri istihraç ederken hangi kurallara göre, hangi kaidelere göre alacak? Ve bu kurallar ve bu kaidelerin esasları ne olacak? Esasları ne olacak? Bunun üzerine durduk. Ve son olarak şöyle bir neticeye vardık. Şimdi tahtamı biraz kaydırmışsınız ama. Şöyle bir netice var. Dedik ki bu, yani Kur'an ve sünnetin doğru fehmedilmesi için ve Kur'an ve sünnetten doğru hükümler istihraç edilmesi için, ister bu itikadi alanda olsun, ister ameli alanda olsun, ahkam alanda olsun, fark etmez. Eskilere göre fıkıh usulü, fıkıh ayrı değildi. Fıkıh dediğin zaman hem itikat da fıkıhın içindeydi, hem ahkam da fıkıhın içindeydi. İster olsun, ister olsun, fark etmez. Dedik ki birincisi, birinci esas. Ne olması lazım dedik? Arapça, yani Arap lügatı. Öyle diyelim. Arap lügatı. İkinci esas ne demiştik? Sahabenin fehmi ve fetvaları. Ve üçüncü esas olarak da ne demiştik? Kim hatırlıyor? Hitabın tabiatı, taabbud olması. Şimdi bu şeyler size pek bir şey ifade etmiyor Allah alim de. İfade edecek inşallah. Şimdi bunlar bizim Kur'an ve sünneti anlamakta, doğru anlamakta ve Kur'an ve sünnetten doğru hükümler istihraç etmekte, ister bu iman bahsinde olsun, ister işte ahkam bahsinde olsun. O kuralları, o kaideleri, yani doğru hükümler çıkarmak için var olan doğru kaideleri, kuralları biz şu esasların üzerine bina etmemiz gerekiyor. Çünkü şu esaslar hak ehlinin, hadis ehli fırkasının esaslarıdır. Hadis ehli fırkasının esasları bunlardır. Yani birincisine Arapça lügatı, ikincisi sahabenin fehmi ve fetvaları ve üçüncüsü de hitabın tabiatı, taabbud olması. Ha, bu ne manaya geliyor? Bunu inşallah gelecek hafta işleyeceğiz. Bunun ne manaya geldiğini. Bugün benim sizle işlemek istediğim şu son hafta yaptığımız, söylediğimiz şeyleri bir pratiğe dökmek. Yani bunları misallendirmek. Bunlar nasıl gerçekleşmiş? Ya da daha doğrusu yine şu ilk aslımızın açıklayarak onlara da değinmek. Yani son hafta yaptığımızları, yaptıklarımızı misallendirerek onu daha, fehmini daha çok sağlamak. Şimdi bu ilk asıl Kur'an. Kur'an. Kur'an, Allah Subhanahu ve Teala Kur'an'ı Resul Aleyhisselatü Vesselam'a vahyetmiştir. Ve Kur'an'ı anlatırken, açıklarken ne diyor? وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْ Yani sana kitabı indirdik. O da nedir? تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْ Her şeyi açıklayıcı bir kitap. Her şeyi beyan eden bir kitap. Her şeyi beyan etmiştir. وَهُدَنْ وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِ Müminlere hidayettir ve rahmettir ve bir müjdedir. Her şeyi açıklayan bir kitaptır Kur'an. Sonra diyor ki Allah Subhanahu ve Teala başka bir ayetinde وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لَهُمْ لِتُبَيِّنَ النَّاسِ مَا نُزِلَ اِلَيْهِمْ İnsanlara ne indiğini onlara açıklaman için لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ O insanlara açıklaman için ne onlara ne indi? Biz sana zikri indirdik. Yani Kur'an'ı indirdik. Kur'an'ı indirdik ki sen de onlara ne indi onu açıklayasın diye. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Ümit edilir ki onlar ne derler? Anlarlar, fehmederler, tefekkür ederler ve anlarlar. O zaman demek ki Allah Subhanahu ve Teala Kur'an'ı niye indirmiştir? İnsanlara birincisi her şey açıklanması için. Çünkü tibyen li kulli şey diyor Allah Azze ve Celle. Her şeyin açıklanması için. Ve ikincisi insanlara da ne indi, yani o Kur'an, ne Kur'an ve Allah Azze ve Celle ne inmiş ise dini olarak bunu açıklaması için. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın açıklaması için. Ona ne inmişse onu açıklamak için. Açıklaması için Allah Subhanahu ve Teala Kur'an indirmiştir. Yine başka bir ayette ne diyor? وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ اِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمْ. Onlara senin izah etmek, açıklaman için biz sana kitabı indirdik. وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ. Burada hasır var. Biz sana sadece kitabını sadece ne için indirdik? لِتُبَيِّنَ لَهُمْ. Onlara açıklaman için neyi? لِمَخْتَلَفُوا ف۪يهِ. Onların ihtilaf ettikleri neyse onları onlara beyan etmen için sana kitabı indirdik. İster bu ihtilaflar, kimisi diyordu ki işte şu putlar ilahtır, bu ihtilafı kaldırmak için, açıklamak için. Kimisi diyordu ki şu putlar ilah değil ama Allah katında şefaatçiler, onlara Allah katında özel bir durumları var, bu ihtilafı açıklamak için. Kimisi diyordu ki bunlar Allah katında şefaatçilerimiz de değil, hani bunlar sadece biz vesile ediniyoruz, vasıta kılıyoruz. Bunların hürmetiyle Allah Azze ve Celle duada ya da ibadette bulunuyoruz. Onların bu ihtilafını gidermek için. Yani hangi ihtilaf söz konusuysa, ister imani ihtilaflar olsun, ister ameli ihtilaflar olsun, bu ihtilafları açıklaması için Allah Subhanahu ve Teala kitabı indirmiştir. Ve kitapla beraber de kim bu açıklayıcısı, bu kitabın açıklayıcısı? Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu belkele nasıl olacak bu açıklama, yani bu beyan edilme, bu ihtilafların beyan edilmesi, her şeyin, hakkın, hakikatlerin beyan edilmesi nasıl olacak? Diyor ki Allah Azze ve Celle, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Biz gönderdiğimiz rasulleri ancak ve sadece kavimlerinin, yani hangi kavme gitmişlerse o kavimlerin lisanıyla göndermişizdir. Niçin? Ki onlara açıklasınlar. Yani açıklamaları için o kavmin lisanıyla göndermiştir. O lisan kavmin lisanidir. Yani o kavim, hangi kavmin içinde istimal edilen, konuşulan, insanlar arasında istihdam edilen lisandır, dildir. O dil ile göndermiştir ki Allah Azze ve Celle o insanların arasında vuku bulan ihtilaflar, yahut da ihtilafla sadece şey manı, yani anlamayın, hani fıkhi ihtilaflar, yani bu varlık itibariyle varlığını oluşturan yahut da itikadi, imani, inanç ihtilafları, bütün ihtilafları halletmesi için Allah Subhanahu ve Teala rasullerini o toplulukların lisanıyla, diliyle göndermiştir. Ha? Diliyle göndermiştir ki anlaşılsınlar. Anlaşılsın. Çünkü eğer ortak bir dil yok ise, bir iletişim vasıtası olmaz ise, o zaman nasıl anlaşacaklar? Yani Resulü Allah Azze ve Celle bir kitap göndermiş, bu kitabın içinde her şeyi beyan etmiştir, açıklamıştır. Aynı zamanda o kitabı onlara açıklamak için ayrıca bir de Resul göndermiştir. Ama hem kitap hem Resul anlaşılacak bir durumda değil, vaziyette değil. O zaman ne manası var? O zaman buradaki beyan nerede kaldı? Veyahut da رُسُولَ مُبَشِّرِينَ مُنْذِرِينَ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْلَ رُسُولٍ diyor Allah Azze ve Celle. Yani o şeyler, o rasuller nedir? Mübeşşir ve munzirdir. Müjdeleyici ve uyarıcıdır. Niçin? Ki insanların Allah'a yönelik bir hücceti kalmasın diye rasullerden sonra diyor. Rasuller vardıktan sonra, geldikten sonra, insanlara ulaştıktan sonra artık insan Allah'a karşı bir hüccetleri olmasın diye, bir bahaneler, bir mazeretleri olmasın diye biz rasulleri gönderdik. Müjdeleyici ve korkutucu, uyarıcı olarak. O zaman rasullerin görevi nedir? Hüccet ikamesidir. Yani insanlar üzerinde hücceti kaim kılmaktır. Görev bu. Yani yaptıkları iş ve gönderildikleri sebeplerden birisi budur. Şimdi ama eğer insanlara gönderilen rasullerin dili anlaşılmaz ise, söyledikleri anlaşılmaz ise, o zaman risaletin ulaşmasıyla ulaşmaması arasında ne fark vardır? Ya da rasulün evvel, yani rasul öncesiyle rasul sonrasında nasıl bir fark vardır? Yani Allah Subhanahu ve Teala elbette mükellef kılmıştır. Rasulün ulaşmasıyla insanları mükellef kılmıştır. Ama mükellef olmaları için onların anlamalarını da sağlamıştır. Fehmetmelerini sağlamıştır. Onun hitabı, yani kitabı ve Resulün Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri, yani sünnet, ne o insanların anlayabileceği bir dilde konuşulmuştur. Bu iletişim vasıtası ancak ne zaman mana ifade eder? Eğer, yani biz konuştuğumuz, şu anda biz konuşuyoruz karşılıklı. Yahut da ben konuşuyorum, siz dinliyorsunuz, ama şimdi benim bu aramızdaki bu iletişim bir mana ve bir fayda hasıl olması için, birincisi benim süren ben konuşurken, hitap ederken sizin anlayabileceğiniz bir şekilde hitap etme durumundayım. Eğer ben sizin anlayamayacağınız bir şekilde hitap etsem, o zaman bunun bir manası kalmaz benim konuşmamda. İkincisi, sizin de durumunuz, yani sizin de yani lügat seviyeniz benim söylediklerimi anlayabilecek bir seviyede olması lazım ki benim söylediklerimi anlayabilesiniz. Bu iki şart var olmazsa, o zaman bizim aramızdaki bir iletişim, yani dil ile lügat vesilesiyle olan var olan bir iletişimin manası kalmaz. Yani Allah Subhanahu ve Teala da Kur'an'la insanlara hitap ederken ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam onları gönderdiği zaman o insanların anlayabileceği bir Arapça ile konuşmuştur. Yani önemli olan bu. Kur'an'da var olan birincisi Allah'ın Azze ve Celle'nin hakkı beyan etme dili. Hakkı beyan etme dili, hakikatleri beyan etme dili nedir? Arapçadır. İnnehu le tenzilu rabbil alemin. Yani bu Kur'an nedir? Alemlerin Rabbi olanın bir indirdiğidir. Tenzil ettiğidir. Nezele bihi ruhul emin. Cibril aleyhisselam, ruhul emin. Cibril aleyhisselam onunla inmiştir. Ala kalbike, senin kalbine vahyedilmiştir. Litekune minel munzirin. Sen uyarıcılardan olman için. Görevi bu Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İnsanları uyarmak, insanlara hakkı açıklamak, beyan etmek. Ama nasıl? Bilisenin arabiyyin mubin. Apaçık, mubin, apaçık, saf, tertemiz, hiçbir katı olmadan, hiçbir katı olmayan, hiçbir karışıklığı olmayan Arapçayla, Arap lisanıyla, Arap diliyle. Yani bu din Arap lisanıyla açıklanmıştır. Kur'an Arapçadır, sünnet Arapçadır. Dolayısıyla Allah'ın Azze ve Celle'nin açıkladığı, beyan ettiği hakikatler de Arap diliyle açıklanmıştır. Dolayısıyla sen hakkı anlamak istiyorsan ve Allah'ın Azze ve Celle'nin beyanını anlamak istiyorsan o zaman Arapça, yani Arap'ın uslubuyla anlamalısın. Allah'ın hitabını, Azze ve Celle'nin hitabını Arap'ın uslubuyla, Arap'ın mizanıyla, Arap'ın kalıplarıyla anlamalısın ki Allah'ın Azze ve Celle'nin hitabını doğru anlayabilesin. Ha bunun yerine ecnebi bir anlama sistemini, tefekkür sistemini getirirsen, işte mesela mantık, Aristoteles'in düşünce sistemini getirirsen ve bu kalıplarla, o mantık kalıplarıyla kitabı ve sünneti anlamaya kalkışırsan, o zaman elbette ne olacak? O zaman burada yanlışlar olacak, fehimde yanlışlıklar olacak. Bu fehimler neyi sağlayacaklar? Tasavvurdaki yanlışlıkları sağlayacak ve bu tasavvurda ne edecek? İşte yanlış yargılara, hükümlere ve bu hükümlerin bir araya ard arda gelmesi, ilişkilendirilmesi, yani istidlalde de yanlışlıklar meydana gelecek. Dolayısıyla bu ilk nokta. Onun için onu birinci şeye yazdık. Arap lügatı. Bu ne demek? Yani senin Kur'an ve sünneti anlarken ve Kur'an ve sünnetten hükümler istihraç ederken Arap'ın uslubunu kullanma. Arap'ın uslubunu kullanma. Arap'ın kalıplarını kullanma. Eğer onun dışına çıktığın zaman, Arapçanın kalıplarının dışına çıktığın zaman, o zaman muhakkak yanlışlar var olacak. Dolayısıyla ulema der ki her bidat, bakınız her bidat, İslam'da var olan ister iman bahsinde olsun, ister ameli yani fıkıh bahsinde, ahkam bahsinde olsun, İslam'a girmiş olan her bidat acemlikten girmiştir. Ya acemler sokmuşlardır, yahut da Arapçayı, Arap'ın yani fesahat devri, eski Arapların kalıpları dışında, uslupları dışında, mizanı dışında değerlendirmiş olan ve almış olan Arapların hatalarından ötürü bidatlar girmiştir İslam'a. Ha bu nasıl olmuştur? Bunun üzerine biraz bugün duracağız ki anlaşılsın. Şimdi geçen hafta bir fırkadan bahsetmiştik, Mutezile fırkasından. Dedik ki Mutezile fırkası daha sonra, yani şu zamanda ve daha sonra özellikle 4. asır, 4. 5. 6. asırlardan sonra artık İslam ümmetine hem itikat alanında hem de fıkıh usul yani ahkam alanında hakim olan artık kelam, yani itikat alanında kelam ilmi ve fıkıh usulünde de artık yani mütekellim usulü, bunların hakim, bu hakim olan bu görüşün zeminini oluşturmuştur dedik Mutezile fırkası. Bu Mutezile fırkasından bir misal getireyim. Yani bu nasıl? Bütün bu bidatların, belki bu size şimdi biraz garip geliyordur. Yani şimdi lügatın, Arap lisanının itikadi bidatlarla ne alakası var? Nasıl? Bunlar nasıl buna sebep olmuş? Şimdi mesela Mutezile fırkasında, tevhidi nasıl tarif eder Mutezile fırkası? İfradul Kadim, Mutezile, Mutezile fırkası tevhidi tarif ederken der ki tevhid, tevhid eşittir kadimin ifradı. Kadimin ifrad edilmesi. Edilmesi, ifrad edilmesi yani bilinen bir kılınması, tevhid edilmesi. Kadim. Şimdi bir dikkat ederseniz zaten kadim lafzı Kur'an'da, sünnette bu lafza rastlayamazsınız. Yani bu zaten dışarıdan getirilmiş olan bir kelime. Yani dışarıdan derken o kelimenin içeriği dışarıdan getirilmiş olan. Kadim, kadim nedir? Yani ilki evveli olmayan. Evveli, ilki bir başı olmayan ha kadim. Kadim tabi kastettikleri kim burada? Kadim Allah Azze ve Celle. Yani Allah'ın evveli yok. Allah'ın ilki yok. O zaman hadis yani kadimin zıttı. Hadis olan nedir? İlki olan, bir başlangıcı olan, bir evveli olan. O da nedir? Mahluktur. Yani yaratılmış olanlar hadistir. Ama Allah Azze ve Celle kadimdir. Yani o yaratılmamıştır. Kadimi ifrad etmek, birlemek işte bu tevhiddir demişlerdir. Ya peki o zaman şirk ne? Yani tevhidin zıttı eğer tevhid kadimi ifrad etmek ise o zaman şirk nedir? Kadimde taaddüdü kabul etmek. Yani birçok kadimleri kabul etmek. Eğer sen kadim yanında bir ikinci kadimi kabul edersin, üçüncü, dördüncü kadimi kabul edersin yahut da misli yani Allah gibi yani Allah kadimdir, onun misli şu da kadimdir dersen o zaman o şirk olur. Bu birincisi, bu Mutezile'nin tevhid anlayışı. İkinci bir mesele. Bu da aslen püf nokta burası. Kelam ilminde şöyle bir tartışma başlatmışlardır. Musemma ile isim aynı mıdır, ayrı mıdır? İsimle musemma, mevsufla sıfat aynı mıdır, aynı mıdır, farklı mıdır? Yani bir şeyin ismi vardır. O isim ne eder? Bir eşyanın hakikatlerini delalet eden şey isim dersin. Mesela kalem, eğer bu kalem ismini almışsa o zaman şu kalemin hakikatlerini delalet ettiğinden ötürü kalem ismini almıştır. Yani sen bunu elma demezsin. Çünkü elmanın hakikatleri farklıdır. O hakikatleri ne delalet ediyorsa o eşyanın hakikatlerini delalet eden lafıza isim denilir. O zaman ne demek ki isim? Le musemma, yani o musemmadır. O lafızı, o ismin delalet ettiği de musemma diyoruz. O zaman demek ki zaten isim musemmayı ifade ediyor. İsim musemmayı delalet ediyor. Dolayısıyla isim ve musemma arasında bir farklılık yoktur. Bu Arap yani lügati açısından bu abes bir şey yani. Boş bir şey. Aynı şekilde sıfat ve mevsuf arasında. Yani mevsuf sıfat sahibi olan bir de onun sıfatları var. Sen şimdi elbette o sıfat sahibinin onlar o sıfatlar o sıfat sahibini ifade eder. O sıfatları sen o sıfat sahibinden ayırman abes bir şeydir. Mesela falan falan cömerttir, cesaretlidir, alimdir, ilimlidir. O sıfatlar onu ifade ediyor. Ondandır yani onun bir parçasıdır adeta. Ha şimdi ne? Kelamcılar şöyle bir tartışma açmışlar. Demişler ki isim ve musemma aynı mıdır, farklı mıdır? Aynı mıdır, farklı mıdır? Ve şu kanaati varmış Mutezile, musemma isimden gayri bir şeydir. Ve sıfatlardan, mevsuftan gayri bir şeydir. Yani ayrı. İsim ayrı bir şeydir, musemma da ayrı bir şeydir. Mevsuf ayrı bir şeydir, sıfat ayrı bir şeydir. Şimdi bu netice, bu şeye vardık, bu karara vardıktan sonra Mutezile, tevhid tarifiyle bir araya getirdiği zaman ne yaptı? Dedi ki şimdi Allah Azze ve Celle mevsuftur. Yani sıfat sahibidir. Sıfatları var. Sıfatlarla sıfatlanmış bir varlık Allah Subhanahu ve Teala. Yani sıfatları var. Semiyedir, Basirdir, Alimdir, Hakimdir, Razaktır vesaire Rahmandır, Rahimdir sıfatları var. Şimdi demişler ki tamam mevsuf Allah Azze ve Celle. Onun sıfatları da var ama sıfat mevsuftan ayrıdır. Sıfatlar mevsuftan ayrıdır demişler. Çünkü o kanaate vardılar bu tartışma neticesinde. E pekala, şimdi Allah Azze ve Celle dedi ki tevhid nedir? İfradul kadim. E şimdi eğer biz bu sıfatları ispat edersek, bu Allah Azze ve Celle'nin Kur'an'da zikri geçen sıfatları ispat edersek, o zaman yine Allah'la beraber her bir sıfat için bir kadim daha ispat etmiş olacağız. Ha bu da şirktir demişler. Her bir sıfat için, her bir sıfat kendi başına bir kadim olacak demişlerdir. O zaman biz ne? Bir kadim yanında ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci bir kadim daha ispat etmiş olacağız. E bu da şirktir. Yani onların tevhid anlayışına kadar görüşüne bu şirk oluyor. Dolayısıyla ne etmişlerdir? Demişlerdir ki o zaman bu sıfatları ispat etmek caiz değil. Bunları biz tatil edeceğiz. Yani bunları işlevsiz kılacağız. Burada Allah Azze ve Celle yani bu sıfatlardan ya da burada Kur'an'da bu sıfatların hakikatları kastedilmiyor. Bunları tevil etmek vaciptir demişlerdir. Sıfatların teviline nasıl varmışlardır yani Mutezile fırkası? Çünkü her bir sıfatı ispat ettikleri zaman Allah'la beraber ikinci bir, üçüncü bir, dördüncü, beşinci, altıncı bir kadimi ispat edeceklerini inandıklarını ötürü o sıfatları inkar etmişlerdir. Çünkü şirk koşacaklarını düşünmüşlerdir. Nereden çıkmıştır bu? Yani bu bidatı nasıl ihdas ettiler? Sadece isim ve müsemma ayrımından. Ki böyle bir tartışma lügatta yok. Arap lügatında isim ve müsemma ayrı mıdır değil midir, sıfat ve mevsuf ayrı mıdır değil midir meselesi tartışılmaz. Ama onlar yabancı bir düşünce sistemiyle, senin tasavvuruna tamamıyla hakim olan bir düşünce sistemiyle, yani Yunan dışarıdan gelen düşünce sistemiyle bu meseleler artık şeyi açınca, tartışmaya açınca her şey tartışıldı elbette. Hatta o zaman o dönemlerde şöyle halkalar kurulurdu Basra'da, Bağdat'ta. Allah Azze ve Celle tartışacağız yani Allah Subhanahu ve Teala ispat etmek için tartışacağız elbette kendi aramızda. Ama Kur'an ve sünnet getirmeyeceksin. Kur'an ve sünnetten delil getirmeyeceksin. Delillerin akli olma şartıyla. Akli deliller getirecek. Yani akli delillerle Allah Subhanahu ve Teala'nın varlığını ispat etme halkaları kurulmuştur o zaman. Ha bu sistemle elbette ne böyle bir bidat mesela ortaya çıkmıştır. Ha ne demiştir? Burada da kalmamıştır. Şimdi mesela Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını inkar ettiler. Çünkü bu sıfatın her birisi bir kadim manasına gelecek ve birden fazla kadim ispat edersek o zaman bu şirk olacak. Dolayısıyla ne ettiler? Sıfatları inkar ettiler. Peki yani ne o zaman bu sıfatlar? Bu sıfatlar dediler bunlar mülken ve teşrifen nispettir Allah Azze ve Celle. Yani temliki ve teşrif için. Yani nasıl? Aynı mesela Beytullah gibi dediler. Beytullah yani Beytullah dediler ki bu ne? Bu mudaf, bu da mudafun iley. Bir izafet terkibi var burada değil mi? Şimdi dediler ki bu şey, burada bu izafet nedir? Mülkendir dediler. Beytullah. Yani ne Allah'ın evi, yani bu ev kime ait? Yani kimin mülküdür? Allah'ın mülküdür. İkincisi teşrifendir. Yani bu evin şerefini, üstünlüğünü, değerini ifade etmek için Allah'a nispet edilmiştir. İzafet edilmiştir. Yani Beytullah Allah'ın evi. Elbette o evi diğer evlerden ayıran bir unsurdur. Dolayısıyla o evi şerefli kılacaktır. Ha aynı burada nasıl Beytullah terkibinde bu bir mülkiyet ve bir işte bir şeref ifade ediyorsa aynı şekilde mesela Yedullah dediler. Yedullah da yani Allah'ın eli dediler ki aynı bu şekilde burada da ne ediyor? Yani bu mülkiyet ifade ediyor. Ve bir şeref ifade ediyor. Ama hakikat değildir dediler. Hakikat değildir. Halbuki Arapçada, lügatta nedir? Bu terkipler, mudaf, mudafun ileyh terkibini sen ayırdığın zaman şu kısım, yani mudaf kısmı tek başına kalabilirse o zaman burada bir mülkiyet terkibi vardır. Mülkiyet izafeti vardır. Yani mesela sen şimdi beyti Allah lafzı celal ayırdığın zaman beyt kendi başına varlık gösterebilir mi? Yani ev kendi başına var olabilir mi? Ev var olabilir. O zaman burada ne var? Burada bir mülkiyet izafeti var. Ama yet de yedi sen yani yet Allah lafzı celal ayrıldığı zaman yet tek başına varlık sürdürebilir mi? Yok el. O zaman burada ne vardır? Burada sıfat izafeti vardır der Arapçada. Ha şimdi bu kalıbı, kuralı terk ettiklerinden ötürü, mesele bu ha. Yani Arap'ın bu uslubunu terk ettiklerinden ötürü, bu kalıbı terk ettiklerinden ötürü ne diyorlar? Sapıyorlar, bidata sapıyorlar. Yoksa lisanda yani Arap'ın lügatında ısrarcı olsalar ve Arap'ın lügatını, Arap lügatına göre bu meseleleri halletmeye çalışsalar o zaman zaten bu tip sapmalara girmeyecekler. Ama bu kalıpları, Arapça kalıplarını, mizanlarını terk ettiklerinin ötürü ne diyorlar? Bidatlara sapıyorlar. Dolayısıyla ehli sünnet bu meseleye nasıl bakar? Çünkü ehli sünnet, yani hadis ehli hak fırkanın temel yani Kur'an ve sünneti anlamaktaki temel esas nedir? Arap lügatıdır. Dolayısıyla bizim imamlarımız hepsi lügatta da imamdır. Yani İmam Şafii Rahimullah lügatta imamdır. İmam Malik rahimullah lügatte imamdır. İmam Ahmed lügatte imamdır. Onun gibi Ebu Amr İbnül Ala rahimullah lügatte imam ve buna benzer. Es-Sibawi, yani bunlar hepsi yani hadis ehlinin imamları lügatte imamdır. Çünkü Allah Azze ve Celle Arapça konuşmuştur. Allah'ın Azze ve Celle'nin ne dediğini, senden ne murad ettiğini, neyi emrettiğini, neyi nehyettiğini anlamak istiyorsan elbette onun diliyle anlamalısın. Hangi dili konuşmuşsa, hangi diliyle ifade etmişse o dili iyi anlamalısın ki bunlar da doğru anlaşılsın. Murad ettiği de doğru anlaşılsın. Dolayısıyla Ehl-i Sünnet de ne demiştir? Hani dediğim gibi yani Arap lügat nasıl olduğu gibi eğer burada bir yani mudaf şey ise kendi başına durabiliyorsa mülkiyet ifade eder. Duramıyorsa o zaman sıfat da olur. O zaman yedullah nedir? Sıfattır elde. Yani Allah'ın Azze ve Celle'nin zatî sıfatlarındandır. Ama Mutezile'ye göre bu zaten yedullahi fevka eydihim mesela ayetinde. Yani Allah'ın eli onların eli üzerindedir. Zaten akla muhalif. Akla muhalif olduğu için hatta bu küfür olur diyorlar. Yani bu ayeti zahiriyle ispat etmek küfür olur. Çünkü Allah Azze ve Celle'ne cisim atfetmiş oluruz. Yahut da mahlukata benzetmiş oluruz. Dolayısıyla bu ayeti bu zahir manasıyla kabul etmek zaten söz konusu olmaz. Çünkü küfürdür. Ne etmemiz gerekecek? Bunu tevil etmemiz gerekecek. O zaman burada bu ayet yani mesela bu ayetin manası nedir? Yani Allah'ın kudreti, Allah'ın nusreti, Allah'ın maiyeti onlarla beraber oluşu manalarına gelir diyorlar. Ha bu da ikinci bir mesele. Bu da yani şu zamanda ümmetin başına bela olmuş olan büyük hastalıklardan yahut da büyük şerlerden birisi o da ne? Lugatta hakikatin ve mecazın kabulüdür.